9. ayetlerini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne âmenû vellezîne hâcerû ve cahedû fî sebîlillâhi ulâike yercûne rahmetallâh. Ulaika yercun rahmetullahi wallahu gafurur rahim. Yes'alunaka anil khamri wal maysir kul fihima ومنافع للناس قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
Sadakallahul aliyyul azim.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı yararlar vardır. Ama günahları yararlarından daha büyüktür. Ve sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki, ihtiyaçtan arta kalanı. Böylece Allah size ayetlerini açıklar, umulur ki düşünürsünüz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun muhterem dinleyiciler. Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 1 Aban 1404 Hicri Kameri, 1 Cemadül Evvel 1447 ve miladi 23 Ekim 2025 Perşembe. Bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız akşam haber bülteni ve yorumunun ardından sırasıyla Kara Tarihi, Beyaz Yalanlar Podcast'ı, Gençlik Gevheri, İman Nuru ve Daha İyi Yaşamak İçin adlı programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Ben Mesut Ketani, akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce özetler. İran Dışişleri Bakanı'ndan Grusin'in son açıklamalarına yanıt. İran Dışişleri Bakanı Irakçı Esfandiyar ile telefon ile görüştü. İran ve Çin arasında madencilik alanında işbirliği artıyor. İran Meclis Başkan Vekili BRICS'in kapasitesine daha fazla dikkat edilmeli. İran Asya Gençlik Oyunları'nda ikinci altın madalyasını kazandı. Siyonist rejimin Doğu Lübnan'a saldırı düzenledi. Ve Galatasaray hayranlarından Filistin ve Gazze'ye destek, soykırımı durdurun mesajı. Şimdi haberler. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Perşembe günü Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi'nin İran'ın nükleer dosyası ile ilgili son açıklamalarına tepki gösterdi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçı gazetecilere yaptığı açıklamada Ajans Genel Direktörü Rafael Grossi'nin son sözlerine şu şekilde yanıt verdi. Bu sözlere endişeden mi yoksa tehdit amacıyla mı söyledi bilmiyorum. Grossi, şu anda Tahran yalnızca sınırlı sayıda müfettişimizi kabul ediyor. Çünkü kendi güvenliğiyle ilgili endişeler nedeniyle ajansın denetimlerine bazı kısıtlamalar getirmiştir demişti. Ayrıca diplomasi başarısız olursa yeniden güç kullanımına başvurulmasından endişe ediyorum ifadelerini eklemişti. Bu açıklamalar, Grossi'nin İsviçre'li bir gazeteyle yaptığı röportajda İran'ın nükleer programı etrafındaki duruma dair değerlendirmeleri sırasında dile getirildi. İran Dışişleri Bakanı şu yanıtı verdi. Ancak böyle tehditlerde bulunanlar şunu bilmelidir ki başarısız olmuş bir deneyimin tekrarı onlar için sadece yeni bir başarısızlıkla sonuçlanacaktır. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçı, dün gece şartı tahliye edilen ve Fransa'da 235 gün tutuklu kalan İran vatandaşı Mehdiye Esfandiyari ile Perşembe günü telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Irakçı bu görüşmede Esfandiyari'nin özgürlüğünden duyduğu memnuniyeti dile getirirken Allah'a şükür siz de duruşunuzda çok sağlam durdunuz dedi. Ayrıca inşallah sizi yakında İran'da görürüz. Geri kalan işlemler tamamlanacak ve siz orayı terk edeceksiniz ifadelerini kullandı. Mehdi Esfandiyari ise görüşmede Allah sizden razı olsun. Ben de cezaevinde hem İran halkı hem de İslam ülke askerleri için dua ediyordum, dedi. Esfandiyari, Filistin halkına destek verdiği gerekçesiyle Fransa'da tutuklanmış ve 235 gün cezaevinde kaldıktan sonra 30 Mart gecesi Fransız mahkemesinin kararı ile şartlı olarak serbest bırakılmıştı. Bu karara göre cezaevinden çıkarılarak dışarıda bir konuta yerleştirildi ve Aralık ayındaki duruşmasına kadar gözetim altında kalacak. Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bekay'ı dün gece yaptığı açıklamada İran'ın Paris Büyükelçiliği aracılığı ile bu gelişmeden haberdar olduklarını ve bu adımı olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiklerini belirtti. Bekay bu durumun yakın gelecekte tam özgürlüğe giden bir sürecin başlangıcı olmasını umduklarını ifade etti. İran'da maden ve madencilik sanayilere geliştirme ve yenileme kurumu Başkanı Perşembe günü yaptığı açıklamada söz konusu kurum ile İran'ın Pekin Büyükelçiliği arasında ortak bir komite kurulduğunu duyurdu. Muhammed Mesul Semih Nejat, büyük madencilik ve madencilik sanayi şirketlerinden oluşan bir heyetin başında Çin'e yaptığı ziyarette İran'ın Pekin Büyükelçisi Abdurrezza Rahmani Fazli ile görüşerek bu gelişmeyi paylaştı. Görüşmede Çin ile işbirliğinin geliştirilmesine dair başlıkları ele alındı ve İran'ın madencilik sektöründeki makro hedeflerine ulaşmak için işbirliği yolları belirlendi. İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı Yardımcısı Semih Nejad'a göre işbirliği alanları başta teknoloji transferi, yatırım çekme, ortak altyapı ve madencilik projelerinin uygulaması gibi konuları kapsıyor. Ayrıca bu işbirliğin amacı İran'ın 7. Kalkınma Planı, Çin'in 15. Kalkınma Programı ve iki ülke arasında 25 yıllık stratejik işbirliği planı doğrultusunda hedeflere ulaşmak için yol haritalarının belirlenmesidir. İran İslam Şura Meclis Başkan Vekili Çarşamba günü Cenevre'de düzenlenen parlamentolar arası birlik genel kurul oturumu çerçevesinde Güney Afrika Ulusal Meclisi Başkan Vekili Toko Dizidia ile yaptığı görüşmede BRICS'in potansiyelinden daha fazla yararlanması gerektiğini vurguladı. Hamid Rıza Hacı Baba'yı İran ile Güney Afrika arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini belirtirken, İran İslam Cumhuriyeti Güney Afrika ile ikili işbirliğini geliştirmek için gerektiği zemine oluşturmaya hazırdır dedi. Ayrıca BRICS üyeleri ve dünya halkları için daha iyi hizmet sunumunun bu işbirliğiyle mümkün olabileceğini belirtti. Dizidia, İran ile Güney Afrika arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin yalnızca iki ülkenin çıkarına olmadığını, aynı zamanda BRICS'in genel yapısını da güçlendireceğini vurguladı. Bahreyn'de düzenlenen 3. Asya Gençlik Oyunları kapsamında tekvando müsabakaları Perşembe sabahı Bahreyn Dünya Fuar Merkezi'nde başladı. Kızlar Pumsa kategorisinde Zeynep Şehriyar'ı İran kafilesinin 2. altın madalyayı kazandırdı. 8'li final turunda Zeynep Şehriyar'ı ilk olarak Singapurlu rakibiyle karşılaştı ve 8,40 puanla galip gelerek bir üst tura yükseldi. Çeyrek finalde Hong Konglu sporcuya karşı 8,56 puanla üstünlük sağlayarak yarı finale çıktı. Siyonistlerin Perşembe günü Lublin'deki ateşkesi bir kez daha ihlal ederek ülkenin doğusundaki bazı bölgelere hava saldırıları ile hedef aldı. Siyonistlerin Doğu Lublin'deki Cerud el-Hermel, Centa ve Şemstar çevresinde yeniden bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdi. Rejim ordusu bu saldırılarda Hizbullah'a bağlı El-Rızvan gücüne ait bir askeri üssün hedef alındığını iddia etti. Aynı zamanda rejime ait Kanal 14 televizyonu bu saldırılarda Hizbullah'ın hassas güdümlü füze üretim merkezinin imha edildiğini ileri sürdü. Siyonist rejim 1 Ekim 2024 tarihinde Lublin'a yönelik saldırılarına başlamıştı. Bu çerçevede rejim askerlerin 60 gün içinde Güney Lublin'den çekilmesi gerekiyordu. Ancak rejim uluslararası hukuka aykırı biçimde askerlerine bölgedeki 5 stratejik noktada tutarak geri çekilmedi. Filistin İslam Lideri'nin hareketi Hamas Perşembe günü yaptığı açıklamada Siyonist rejimin İç Güvenlik Bakanı tarafından Filistin esirlere yönelik işkence ve tehdit sahnelerinin yayınlanmasını rejimin faşist tutumunun açık bir göstergesi olarak değerlendirdi. Hamas'ın bildirisinde işgalci rejimin İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından yayınlanan görüntülerde Filistin esirlere yönelik sistematik ve hedefli işkence, aşağılayıcı muameleler ve idam tehdidinin yer aldığı belirtilirken bu uygulamaların sömürgeci ve faşist bir zihniyetin tezahürü olduğu vurgulandı. Hamas bu davranışları sistematik sadizm olarak nitelendirdi ve rejimin hem eski kahramanlara hem de Filistin halkına karşı yürüttüğü baskıcı politikaların bir parçası olduğunu ifade etti. Türkiye'nin Galatasaray futbol takımının taraftarları çarşamba gecesi İstanbul'daki Rams Park stadında coşkulu ve simgesel bir sahne yaratarak tribünleri Filistin bayrağı ile süsleyerek Gazze halkına destek sloganları attı. Kuzey tribünlerinde binlerce renkli kağıt parçası ile devasa bir Filistin bayrağı oluşturuldu. Bu göstermelik şölenin ortasında "Soykırımı durdurun ve Filistin özgürdür" yazılı büyük pankartlar dikkat çekti. Tribünler Gazze'deki soykırıma karşı insanlı dayanışma ve protesto sahnesine dönüştü. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Bakü'de düzenlenecek olan Avrupa Hahamlar Konferansı'na ilişkin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e mektup yazdı. Perinçek, mektubunda konferansın iptal edilmesini istedi. Mektupta şöyle yazılıyor: "Sayın İlham Haydaroğlu Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız basına yansıyan bilgilere göre 4 ile 6 Kasım 2025 tarihlerinde Bakü'de Avrupa Hahamlar Konferansı yapılacağını öğrenmiş bulunuyoruz. Yüzlerce hahamın bir araya geleceği bu konferansa İbrahim Anlaşmalarından ve Siyonizme karşı faaliyetlere yönelik çalışmaları ele alınacağı ve yine medyada yer almaktadır. Daha önce hiçbir Müslüman ve Türk ülkesinde yapılmayan bu konferansa başkentimiz Bakü'nün ev sahipliği yapması, Batı Asya'da ve Kafkaslar'da ülkelerimize ve komşularımıza yönelen tehditlerini ağırlaştıracak, bütün insanlık cephesinde Türk ve İslam dünyasındaki birlikteliğimize de zarar verecektir. Sizin tecrübeli yönetiminizdeki Azerbaycan'ın Amerika-İsrail cephesinde yer alması mümkün değildir. Bu konferansın kardeş Azerbaycan'ımızda yapılması gelecekte hep bir leke olarak anılacaktır. Bu konferansın iptal edilmesini ülkelerimizin bağımsızlığı, güvenliği, geleceği ve yükselen Asya uygarlığındaki öncü konumu bakımından yüksek takdirlerimizi sunuyorum. Saygılarımızla Doğu Perinçek Vatan Partisi Genel Başkanı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumuyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz, Amerika geri dönüşü olmayan bir mali noktaya mı yaklaşıyor başlığı altında. Amerika Birleşik Devletleri'nin federal borcu 38 trilyon doları aşmış durumda. Bu şimdiye kadarki en yüksek seviye olup uzmanlar tarafından dünyanın en büyük ekonomisinin mali sürdürülebilirliği açısından ciddi bir alarm olarak değerlendiriliyor. Amerika Hazine Bakanlığı'nın son verilerine göre Ekim 2025 itibariyle federal borç ülke gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık %123'üne ulaşmış durumdadır. Bu seviye yalnızca yıllarca süren bütçe açıklarının sonucu değildir. Aynı zamanda uzun vadeli mali istikrar için ciddi bir tehdit. Borç artışının temel nedenleri kronik bütçe açıkları. Kongre Bütçe Ofisi verilerine göre 2025 mali yılı açığı 1,9 trilyon dolar ve bu oranın 2035'e kadar gayri safi yurt içi hasılasının %6,1'ine ulaşması bekleniyor. Gelişmemeci mali politikalar, 2008 küresel krizi, Covid-19 pandemisi sonrası trilyonlarca dolarlık teşvik paketleri uygulandı. 2020'deki Covid destekleri bütçe açığını gayri safi yurt içi hasılanın %16'sına çıkardı. Vergi indirimleri, Trump dönemindeki vergi indirimleri devlet gelirlerini azalttı. Bu indirimlerin uzatılması borcu önümüzdeki 10 yılda 3,4 trilyon dolar artırabilir. Faiz oranlarının yükselmesi enflasyonu kontrol etmek için FED'in faiz artırımları borçlanma maliyetini yükseltti. Eylül 2025'te ortalama borç faizi %3,4 oldu. Savunma ve altyapı harcamaları, jeopolitik krizleri yardım ve altyapı yatırımları borç yükünü de artırdı. Ekonomik büyümenin yavaşlaması, Cato Enstitüsü'nün de 40 akademik çalışmayı da incelediği rapora göre 36'sı borç ile büyüme arasında anlamlı negatif ilişki tespit etti. Özel yatırımların azalması, devletin daha fazla hazine bonosu ihraç etmesi de faiz oranlarını yükselterek işletmeler ve hane halkı için borçlanmayı daha zorlaştırıyor. Borç krizi riski Çin ve Japonya gibi büyük alacaklılar güvenini kaybederse faiz oranları aynı şekilde artabilir ve durgunluk da tetiklenebilir. Gelecek nesiller üzerindeki baskı, faiz ödemeleri federal bütçede sosyal güvenlik ve Medicare'den sonra üçüncü en büyük kalem haline geldi. Bu durum eğitim, sağlık ve altyapı gibi alanlara ayrılan kaynakları da azaltıyor. Eşitsizliğin artması, borç ödemeleri için gelecekteki vergilerin artması, özellikle orta ve altı sınıflar daha fazla etkileyecek faiz ödemeleri 1 Ekim 2023 itibariyle yıllık 1 trilyon doları aştı. Ve 2035'e kadar yıllık faiz ödemesi 1,8 trilyon dolara ulaşacak. İran Radyo Podcast. Nekbe günü sadece takvimdeki bir gün değil. Dünya güçleri tarafından imzalanan bir yerinden edilme ve bir ulusun kimliğinin yok edilmesinin anlatısıdır. 15 Mayıs 1948 Filistinlilerin bitmek bilmeyen kabusunun başlangıcına işaret ediyordu. Bugün Orta Doğu'nun toplu hafızasında bir insanlık felaketine dönüşmüştür. Modern tarih boyunca dünya milletleri kendilerine medeni diyen güçlerin sömürgeci ve emperyalist politikalarının kurbanı olmuştur. Ancak pratikte bu güçlerin yağma, savaş ve milletlerin kaderine müdahalesinden başka bir şey görmedik. Bu güçlerin başında Amerika, Fransa ve İngiltere'ye geliyor. Bu üç ülke askeri, ekonomik ve siyasi güçlerine güvenerek yalnızca diğer milletlerin ve zenginliklerini yağmalamakta kalmayıp darbeler, yaptırımlar ve planlayarak, diktatörlere destekleyerek ve savaşlar başlatarak birçok ülkede istikrar ve ilerlemenin temellerini de yıkmıştır. Kara Tarih Beyaz Yaralar podcastinde resmi belgelere, yayınlanmış raporlara ve görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak bu unutulmuş tarihin insan hakları ve demokrasi sloganlarının adına gizlenmiş suçların tarihinin sayfalarını çevirmeyi amaçlıyoruz. Bu podcast serisinin bu bölümünde çağdaş tarihin başka bir acı örneğine, işgal ve baskının öyküsüne bakıyoruz. Filistin'den ve tarihi felaket günü olarak geçen günden bahsediyoruz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Kara Tarih Beyaz Yalanlar isimli podcast'inin bu bölümünü Ortadoğu bölgesinin en acı ve hala yaşayan yaralarından birine, Filistin halkının kolektif hafızasına Yevmel Nekme, yani felaket ve yıkım günü olarak kazınmış bir güne adadık. Nekbe günü, bin milletin dünya göçlerinin imzası altında yerinden edilmesine bir hatırlatıcısıdır. 15 Mayıs 1948 tarihinde Siyonist rejimin kuruluşundan sadece bir gün sonra Orta Doğu'da 20. yüzyılın en büyük insani felaketlerinden biri olan ve Arapça'da felaket, yıkım anlamına gelen El Nekbe olarak adlandırılan bir felaket yaşandı. 800 binden fazla Filistinli topraklarından sürüldü. Yüzlerce köy yerle bir edildi. Binlerce erkek, kadın ve çocuk şiddet, cinayet ve tecavüze uğradı. Ancak daha az bile getirilen şey, bu trajedinin yalnızca Siyonist hareketin planlamasının bir sonucu olmadığı, aynı zamanda Amerika, İngiltere ve Batılı güçlerin doğrudan desteği ve tasarımı ile mümkün olduğudur. Bugün yalnızca yüz binlerce Filistinlinin yerinden edilmesinin ve sürgüne gönderilmesinin başlangıcı değil, aynı zamanda bir milletin kimliğinin silinmesi, bastırılması ve yok sayılması için büyük bir projenin de başlangıcıdır. Filistinlilerin tarihsel hafızasında sıradan bir gün değil, bitmek bilmeyen bir kabusun başlangıcı olan bir gündür. Şimdi bu anlatıyı daha detaylı ve belgelenmiş bir bakış açısıyla yeniden okumanın zamanıdır. İktidarın bakış açısından değil, kurbanların bakış açısından. Modern bir sömürge projesi devam ediyor. Nekbe felaketinin derinliğini anlamak için birkaç on yıl geriye Siyonist hareketin Avrupa'da kurulduğu ve Yahudiler için ulusal bir vatan kurmayı amaçladığı 19. yüzyılın son dönemine gitmemiz gerekiyor. İngiliz sömürgeciler de önemli Orta Doğu bölgesini kontrol etmenin bir yolunu arıyorlardı. 1917 yılında İngiltere Balfour Deklarasyonu ile Filistin topraklarını Yahudilere devretmeyi vaat ederken nüfusunun %93'ü Filistinli Müslüman ve Hristiyanlardan oluşuyordu. Zamanla Filistin'e Yahudi göçü arttı ve 1930'larda özellikle 2. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında zirveye ulaştı. O dönemde dünyanın egemen gücü haline gelen Amerika, petrol zengini Orta Doğu'da stratejik bir müttefik olarak İngiltere ile birlikte Siyonist hareketi destekledi. 1947 yılında Amerika'nın yoğun baskısı altında Birleşmiş Milletler, Filistin'e Yahudi ve Arap olmak üzere iki devlete bölmeyi amaçlayan 181 sayılı kararı kabul etti. Bu plan, Filistin halkının çoğunluğunun karşı çıkması nedeniyle Birleşmiş Milletler'in temel ilkelerine aykırıydı. Ancak Harry Truman yönetimi seçimlerde Siyonist lobinin desteğini almak için planı güçlü bir şekilde savundu ve üye devletlerin oylarını İsrail lehine satın almak için diplomatik baskı ve ekonomik tehditler kullandı. Başlangıçta karşı çıkan bazı Latin Amerika ülkeleri Amerika'dan mali ve askeri yardım alma vaadiyle fikirlerini değiştirdiler. Başlangıçta çekimser kalmak isteyen Fransız hükümeti bile Washington'un baskısı altında bu kararın lehine oy kullandı. Bu apaçık müdahale işgal için uluslararası meşruiyetin önünü açtı. İsrail Devleti'nin ilan edilmesi modern tarihin karanlık bir trajedisinin başlangıcına işaret ediyor. 14 Mayıs 1948 tarihinde David Ben-Gurion Tel Aviv'de İsrail Devleti'nin kuruluşunu ilan etti. Amerika sadece 11 dakika sonra İsrail'i tanıyan ilk ülke oldu. Sonraki günlerde Arap orduları savaşa girdi ancak koordinasyon, ekipman ve net hedeflerden yoksundur. Aynı dönemde Hagana, Irgun ve Palmach gibi Siyonist yarı askeri gruplar etnik temizlik operasyonlarına başladı. Filistin köyleri ve kasabaları birer birer işgal edildi ve insanlar zorla evlerinden sürüldü. Bu dönemin belgelenmiş suçları İsrail'in apaçık zulmünü ve barbar doğasını gözler önüne seriyor. Bu dönemin en ünlü suçlarından biri Irgun ve Stern güçlerinin Hagana ile işbirliği yaparak köye saldırdı, onlarca kişiyi vurdu, kadınlara tecavüz etti ve cesetleri kuyulara attı Deir Yasin katliamıydı. Bu katliam Filistinlilere korku ve dehşet saçarak evlerini terk ettirmelerini amaçlıyordu. Benzer vakalar başka köylerde de bildirildi. İsrail ordusu alışverişindeki belgeler bazıları daha sonra Ilan Peyp ve Benny Morris gibi İsrail tarihçiler tarafından ortaya çıkarılan belgeler bu eylemlerin Dalet Planı adı verilen sistematik bir etnik temizlik planının parçası olduğunu gösteriyor. Ilan Peyp, Yahudi bir tarihçi ve Haifa Üniversitesi'nde eski bir profesördür. Filistin'de Etnik Temizlik adlı bir kitap yazmıştır. Bu kitapta Siyonistlerin Filistin köy ve şehir sakinlerini öldürme, kovma ve yerlerinden etme planları ve eylemleri tarihi belgelere atıf yapılarak anlatılıyor. Dalet planı uygulandığında Haganah'ın 50 binden fazla askeri vardı ve bunların yarısı 2. Dünya Savaşı sırasında İngilizler tarafından eğitilmişti. Şimdi de bu planı uygulama zamanı gelmiştir. Filistinli köylüler sürgünün yasal hedefleri haline geldi. İşgal altındaki toprakların her yerinde birçok yeni yerleşim yeri ve milli park Siyonist hafızanın bir parçası haline geldi. Bir zamanlar orada bulunan Filistin köylerinden veya Filistinlilerin izlerinin kaldığı alanlardan hatta 1948 yılına kadar insanların orada yaşadığını açıkça gösteren evlerden veya camilerden bile bahsedilmiyor. Peki bu vahşi eylemde Amerika'nın askeri ve mali rolü neydi? Bu savaş makinesinin ve zorunlu göçün arkasında Amerika'nın parası, silahları ve siyasi desteği vardı. Hazine Bakanlığı belgelerine göre Amerika'daki Siyonist örgütler aracılığıyla milyonlarca dolarlık mali yardım toplandı ve İsrail'e aktarıldı. Hatta bazı eski Amerikan Hava Kuvvetleri subayları sahte kimliklerle İsrail'e giderek hava muharebelerine katıldı. Amerikan savaş uçakları Hayfa Limanı'na gizli yollardan silah ve mühimmat taşıyordu. Filistinlilerin ise ne bir hükümeti ne de ordusu vardı. Ellerindeki tek silah birkaç ikinci el silahtı. Amerika 1948 yılından beri İsrail'e 150 milyar dolardan fazla askeri ve ekonomik yardımda bulundu ve İsrail'e baskı yapan her Birleşmiş Milletler kararı Amerika'nın vetosuyla reddedildi. Tüm Cumhuriyetçi ve Demokrat hükümetler İsrail'e oy birliğiyle Orta Doğu'daki hayatı müttefikleri olarak gördüler. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne göre Nekbe günü İsrail'e ait olacak topraklardan Filistinlilerin kitlesel olarak yerinden edildi gündü ve binlerce Filistinlinin neredeyse bir gecede mülteci durumuna düşerek Lübnan, Suriye, Ürdün ve Gazze şeridindeki kamplara sığınmasına neden oldu. Birçok kişi bu yeniden edilmenin geçici olduğunu düşünüyordu. Ancak Siyonist rejim daha sonra mültecilerin geri dönüşünü yasaklayan yasalar da çıkardı ve mallarına da el koydu. O zamandan beri yeni toprakların işgal edilmesine tanık olduk. Genç ve yaşlı, erkek, kadın ve çocuk olmak üzere Filistinli birkaç hafta içinde evlerinden ve köylerinden sürüldü. Evsiz kalmalarının nedeni de eşit şartlarda bir savaş değil. Organize askeri operasyonlar, Siyonist milislerin saldırıları ve Batı dünyasının ağır sessizliğiydi. Aynı günlerde 530'dan fazla Filistin köyü ve kasabası yerle bir edildi, evler yakıldı, tarım arazilerine el konuldu, insandan silahların yoğun bakışları altında uzun kuyruklar halinde çöllere, kamplara ve sürgünlere göç etmeye zorlandı. Nekbe yalnızca fiziksel yeniden edilmeyle sona ermedi. Bir kimliğin yok edilmesiydi. Yüzyıllardır bu toprakta da yaşamış bir halkın tarihi ve kültürel kimliklerinin kırılmasıydı. Aileler parçalandı, hayaller gömüldü ve çocukluk anıları boş sokaklarda ve terk edilmiş evlerin sessizliğinde kaldı. Nekbenin küresel yankıları Batı dünyasının güçlü ülkeleri arasında suç ortaklığı niteliğinde bir sessizliktir. Bu felaketin muazzam insani boyutlarına rağmen Batı dünyası sessiz kaldı. Başlıca Amerikan ve Avrupa medyası Filistinlilerin göründüğü kaçışı iddiasını ya haber yaptı ya da hiç haber yapmadı. Çoğunlukla Batı ülkeler tarafından kontrol edilen uluslararası insan hakları örgütleri ise konuyu ya tamamen görmezden geldi ya da tarafsız bir duruş sergiledi. Buna karşılık Arap ülkeleri savaştaki yenilgilerinin ardından siyasi ve askeri çöküş yaşadılar ve mültecileri destekleyemediler. Birleşmiş Milletler mültecilere yardım etmek için tek kuruluş olan UNRWA'yı da kurdu ve ancak geri dönüş hala yasaktı. Birleşmiş Milletler 1944 sayılı kararında mültecilerin geri dönmesini talep etti ancak Amerika ve İsrail buna karşı çıktı. O zamandan beri 6 milyondan fazla Filistinli nesiller de sürgünde ve yeniden edilmiş bir şekilde yaşadı ve bugün Gazze'nin yıkımı ve işgal edilmesiyle bu sayı arttı. Nekbe'nin Batı kültüründeki en önemli yansımalarından biri sinema ve medyada tarihin çarpıtılmasıdır. Amerikan ve Avrupa filmleri genellikle İsrail'e ezilen, Filistinlileri ise radikal ve şiddet yanlısı bir şekilde resmeder. Çatışma konusunu ele alan filmler bile sanki Nekbe hiç yaşanmamış gibi çoğunlukla 1967 sonrası tarihi ele alır. Bu anlatı savaşı Amerika'nın İsrail'in yüzünü temizleme ve Filistinlilerin tarihsel haklarını bastırma yolundaki en önemli araçlarından biri olmuştur. Ancak Nekbe günü açık bir yaradır. Nekbe sadece geçmişte kalmadı. Bugün Nablus sokaklarında, Cenin kampında, Gazze sokaklarında ve Kudüs surlarında devam ediyor. Milyonlarca Filistinli hala vatansız, yeniden edinmiş ve kuşatma ve işgal altında yaşıyor. Buna rağmen Amerika ayrı rolü oynuyor. Fon sağlıyor, diplomatik destek sağlıyor ve medyayı da susturuyor. İnsan hakları çağrısının yüksek sesle duyulduğu bir dünyada Nekbe günü susturulmuş bir hak kırış olsa da Filistin halkı ve dünyanın dört bir yanındaki destekçileri bugünü unutmadı ve her gün, her an gösteriler, konuşmalar ve anman törenleriyle dünyaya yuva, hafıza, toprağın tarımından en konulmadan ve toplumsal hafızadan silinmeden var edilemeyeceğini hatırlatıyorlar. Bu eylemlerin sonucunda Birleşmiş Milletler 15 Mayıs 2023 tarihinde ilk kez Nekbe günü için bir anma töreni düzenledi. Üst düzey siyasi törenine Birleşmiş Milletler üye devlet başkanlarının yanı sıra Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas da katıldı. Mahmud Abbas konuşmasında Nekbe'nin hatırası yaşayacak. Bu, halkımızı işgali sonra erdirmeye motive edecek, işgal sona erecek, Filistin'in hakkı er ya da geç tesis edilecek ki bölgemizde ve dünyada barış hakim olsun dedi ve şöyle ekledi. Bu trajedi insanlığın vücudunda bir yaradır. Peki böyle bir felaket nasıl mümkün oldu? Cevabı uluslararası ilişkilerin yapısında, güç lobilerinde ve İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyanın siyasi hesaplarında yatıyor. Felaket günü yalnızca yerel bir savaşın sonucu değildir. Batılı emperyalist çıkarların, özellikle Britanya ve Amerika'nın koalisyonunun doğrudan ürünüydü. Sykes Picot mandasından Bush yana Filistin'i yöneten ve daha sonra Milletler Cemiyeti'ne bağlı olan Britanya, 1917 yılında Balfour Deklarasyonu'nu yayınlayarak nüfusunun çoğunluğu Filistin'e Müslüman ve Hristiyanlardan oluşan bir toprakta Yahudiler için ulusal bir yurt kurma sözünü verdi. Sonraki 10 yıllarda Britanya, Avrupalı Yahudileri göç kapılarını açarak ve Siyonist grupları silahlandırarak Filistin'in demografik ve jeopolitik yapısında bir değişimin de önünü açtı. Ancak bu desteğin doruk noktası 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'nın ortaya çıkması ile gerçekleşti. Washington'daki Siyonist lobinin baskısı altında Truman yönetimi İsrail'in kurulması projesini tam anlamıyla destekledi ve hatta Birleşmiş Milletler'e Kasım 1947'de Filistin'in yerli halkının rızası olmadan ve kendi kaderine tayin hakkını ihlal ederek bölünmesini onaylayan 181 sayılı kararı geçirmesi için baskı yaptı. Uygulamada bu karar büyük bir etnik temizliğin başlangıcı oldu. Düzenlerce Filistinli kadın ve çocuğun vahşice öldürüldüğü Deir Yassin operasyonlarından Yafa, Hayfa, Akka, Lod ve Ramallah gibi şehirlerden insanların sistematik olarak sürülmesine kadar her şey batılı güçlerin sessizliği, rızası ve desteği altında gerçekleşti. Bu arada Amerika tek seyirci değildir. Kendini özgürlük, demokrasi ve insan haklarının savunucusu olarak gören bu ülke, yüz binlerce Filistinlinin külleri üzerine inşa edilen bir rejimin temellerini atmak için maddi, diplomatik ve silahlı destek sağladı. Ve bugün o karanlık günden 70 yıl geçti. Fazla bir süre sonra milyonlarca Filistinli hala Lübnan, Suriye, Ürdün, Batı Şeria ve Gazze şeridindeki kamplarda gönülsüzce sürgünde yaşıyor. Topraksız, vatansız ve geri dönüş hakkı olmadan. Bu anlatı henüz bitmedi. Nekbe anlatısı tarihte kapanmış sayfa değil, aşık, gerçek ve devam eden bir yaradır. Tarihin de tanıklık ettiği gibi adalet sağlanana kadar dünyanın vicdanını sızlatmaya devam edecek bir yara. Muhterem dinleyiciler, Kara Tarih Beyaz Yalan'la podcastini dinlediniz. Bu podcast'te üzerine dayatılan binlerce yalanın enkazından gerçeği duyulması kolay olmasa da daha insani bir gelecek inşa etmek için anlaşılması şart olan bir gerçeği keşfetmeye çalışıyoruz. Bu podcast'te çağdaş tarihin karanlık ve daha az anlatılmış köşelerinde demokrasi, özgürlük ve ilerleme gibi aldatıcı sloganların gölgesinde gizlenen suçların ve ihanetlerin tarihine yolculuk yaptık. Gerçeği iktidardakilerin bize yedirdiklerine değil, kurbanların kan ve küllerle yazdıklarını aradık. Bir sonraki bölümde bu dünya ve dünyanın başka bir yanına gidiyoruz. Öylesine bir sonraki bölüme kadar bizi web sitemiz iranradio.ir ve sosyal ağlarından takip edin. Görüşlerinizi bizimle paylaşın. Ve bu anlatı sizin için önemliyse başkalarıyla de paylaşın. Derinlemesine analiz yaparken her zaman dikkatli olun. Gerçeğe karşı dikkatli olun. Bir sonraki bölüme kadar hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde gençlik ve bilim hakkında konuşmak istiyoruz.
Başarı her genç insanda harekete ve yeni bir şevke sebebiyet veren bir durumdur ve bunun için iki şart gereklidir. Bu şartlardan biri bilgimizi artırmak ve diğeri ise genç insanın yaşamın karmaşık sorunları ve meseleleriyle yüzleşmek için hazırlanmış olmasıdır. İnsan kendi doğası gereği, ayrıca tüm semavi dinlerin talimlerinin gereği bilgisini, bilincini ve yaratıcılığını kemal mertebesine ulaştırması gerekir. Akıllı, düşünceli ve bilge insan zararlardan korunur ve karşısında saadet ve mutluluk kapıları açılır. Bu arada güçlü hafızaları, güçlü düşünceleri ve gençlik iradesine sahip olan gençler, yaşam deneyimlerini tamamlamak için daha fazla bilgi edinmeye ve öğrenmeye muhtaçtır. Böylece genç insan, fikri gücünün yardımıyla yaşam yolunu ve ilerleme yöntemlerini bulur ve bu yolda ciddi bir şekilde ilerlemeye başlar. Bilim yaşamın güzelliğidir ve genç insanı, bezediği gibi başkalarının gözünde değerini yansıtır. Gençlik çağında bilim ve ilimden yararlanmak her insanın kemale ermesi ve ilerlemesinin en temel unsuru olduğu gibi ilerici ve aydın bir geleceği olan bir toplumun inşa edilmesine zemin oluşturur.
Gerçekte gençlerin en önemli görevi bilim ve ilim öğrenmektir. Ve yine bilim öğrenmenin en iyi çağı da gençlik çağıdır. Bu yüzden İslam peygamberi de şöyle buyurur. Gençliğinde ilim öğrenen insan taşın üzerine yazılmış misali öğrendiği ilmi kafasında tutar. Genç insan bilim ve bilinç sayesinde dini açıdan da doğru bakış açısına sahip olur ve dini inancını daha iyi korur. Nitekim İmam Ali Aleyhisselam da şöyle buyurur. Ey gençler! Onurunuzu ve kişiliğinizi edebinizle ve dininizi de ilminizle koruyun. İslam peygamberi risaletinin ilk gününden itibaren en büyük özelliği ilmin cahilliğe galip geldiği bir dönemi başlattı. Buna göre bir gün Allah Resulü camide biri ibadet ve diğeri ilmi tartışmayla uğraşan iki grupla karşılaştığında ikinci gruba katılmayı birinci gruba katılmaya tercih etmiş ve bu davranış hakkında şöyle buyurmuştur. Ben talim için gönderildim.
İmam Ali Aleyhisselam çok güzel bir vecizesinde ilim ve bilimin önemini şöyle açıklıyor. Nedendir bilemiyorum. İnsanlara gece vakti yiyecek getirildiğinde herkes ışıkları yakıyor ve karnına girecek şeyleri görmek istiyor. Oysa ruhun gıdasını önemsemiyor ve akıl ışıklarını ilimle aydınlatmıyor ve cahilliğin ve inanç ve davranışlarında günahın sonuçlarından korunmak istemiyor. Burada akla gelen soru ise hangi bilimin genç insanı saadete ve mutluluğa kavuşturduğu ve gerçekte üstün bilim ve ilimin hangisi olduğu sorusudur.
Bu bağlamda İmam Ali Aleyhisselam oğlu İmam Hasan'a şu tavsiyede bulunuyor. sana Allah'ın kitabını ve İslam ahkamını ve yöntemlerini ve helal ve haramı öğretmek ve onu tevil etmekle başladım. Ve sana bu eğitimden asla vazgeçmem. Bilim insanı yüce derecelere ulaştırır ve böylece haramla helal birbirinden ayırt edilir. Bilim öğrenmek Allah katında iyi amel ve bilim okumak ve öğrenmek tesbih ve peşinden gitmek cihat ve bilmeyenleri öğretmek ise sadakadır. İmam Sadık Aleyhisselam da bu konuda şöyle buyurur. Sizlerden ya bilge ya da bilim öğrenmekte olma durumundan başka bir durumda hiçbir genci görmek istemem. Eğer genç bilim peşinden gitmezse kusur işlemiştir ve ömrünü heba etmiş sayılır. Ve eğer ömrünü heba ederse Allah'a itaatsizlik günahı işlemiştir. Ve bu durumda Muhammed'i hak olarak mebus eden Allah'a andolsun ki cehennem ateşinde yanar.
Tahran Radyosu.
İslam kültüründe tüm Müslümanların kendisinin ve yaşadığı toplumun ihtiyacı olan bilimleri öğrenmesi ve elinden geldiğince başkalarına öğretmesi gerekir. Bilim her Müslümanın sürekli arayışında olması gereken kaybettiği bir şey gibidir. Allah Resulü'nün tabiriyle melekler bilim öğrenme peşinde olanları kendi kanatlarının altına alır. Yine tüm semavi mahluklar ve yeryüzünde yaşayan canlılar, hatta denizlerde yaşayan balıkta bilim öğrenen insanlar için dua eder ve mağfiret talebinde bulunur. Sosyoloji açısından da eğer insan kısa ömrü boyunca bilim öğrenme yolunda adım atarsa, toplumu ilerlemeye ve saadete doğru yönlendirir. Çünkü insan yaratılışının amacı marifet edinmek ve kemale ermektir. Bu yüzden insanın tüm ömrünü maddi ihtiyaçlarını karşılama yolunda sarf etmesi doğru değildir ve bunun yanında yararlı marif ve bilimleri de öğrenmesi gerekir.
Gençler ve ergenler her toplumun engin hazineleridir. Eğer ilgili yetkililer bu büyük kitle üzerinde gerektiği yatırımı yapar ve bu aktif ve coşkulu kesimi hikmetli davranışları ve gençlerin ihtiyaçlarına ve kişiliğine saygı ile onları ideal hedeflere doğru yönlendirebilirse, genç kuşağı sapkınlık ve kimliğini kaybetme ve sosyal zararlardan doğan tehlikelerden korudukları gibi, bu kesimin pak ve duru kalplerini de iyiliklere, güzelliklere ve hasene ahlaka doğru yönlendirir. Ve toplumun geleceğini sağlık, değerlerin ve kültürün korunması bakımında sigorta etmiş olur. İmam Ali Aleyhisselam genç insanın kalbini ekilmeye hazır hale gelen bir tallaya benzetir. Nitekim kendisi de ergenlik ve gençlik çağında gönül tarlasını Allah Resulü'nün güçlü ellerine emanet etti ve bilim öğrenme yolunda her türlü çabayı sarf etti. İmam Ali Aleyhisselam Allah Resulü'nden aldığı marifet tohumlarını yeşerterek en has ilimlere kavuştu. Bu konuda İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. Ben her zaman Resulullah ile beraberdim. Anasından bir an bile ayrılmayan yavru deve gibi. Allah Resulü de her gün yüzüme yeni kapıları açıyor ve bana kendi ahlakından yeni dersler veriyor ve benden kendisini örnek almamı istiyordu.
İslam dini ve peygamberinin öğretilerine örnek alan İran İslam Cumhuriyeti, gençleri teşvik etmek ve onları ilim ve bilime doğru yönlendirmede önemli adımlar atmıştır. Meryem Civane kendi yeteneklerine dayanmak ve Allah-u Teala'ya tevekkül etmekle büyük başarılara imza atan İranlı gençlerden biridir. Meryem Civan'ı 2005 yılında kemik hastalıkları ve özellikle kırık kol tedavisinde kullanılan eksternal fiksatör cihazını icat ettikten sonra 2008 yılında Birleşmiş Milletler'in Fikri Mülkiyet Kurumu tarafından dünyanın en seçkin kadın mücidi seçildi, Valta Madalya ve Onur Belgesi ve Nakit Para Ödülü ile ödüllendirildi. Bu genç bayan Şiraz kentine dini bir ailede dünya geldi ve liseden mezun olduktan sonra tıp fakültesini kazandı ve şimdi aynı branşta eğitimine devam ediyor. Meryem Civane şimdiye dek dünyanın en muteber bilimsel dergilerinde de onlarca makale yayınladı.
Öte yandan İslam Dünyası Bilimleri İstinadi Merkezi'nin araştırmalarına göre İran'ın bilimsel derecesi son 15 yılda büyük bir hızla yükselmeye başladı. İran 1998 yılında dünyada bilim üretme bakımından 52. sırada yer alırken, son yıllarda uluslararası muteber bilimsel dergilerde yayımladığı makale sayısı büyük artış kaydetti ve 2013 yılında İran bilim üretme sıralamasında 19. sıraya yerleşti. Yani 33 basamak yükselmiş oldu. Bu yüzden İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei de İranlı gençlerin tüm meselelerde ilerleme yeteneğine sahip olduğuna inanıyor ve şöyle diyor: "Bugün ülkede altyapısı hazır bulunan her türlü bilimsel ve teknolojik çalışmada İranlı gençler ve seçkinler başarılı olacaktır."
Muhterem dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru isimli sohbetimizin bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Amerikalı yeni Müslüman bayan Jamie Brown şöyle diyor: Los Angeles'te hayat artık gözümde ahmakça geliyordu. Artık çevremdeki insanlarla bir arada olmak istemiyordum. Onların hedeflerini izlemek istemiyordum. Onlarla hiçbir işim olsun istemiyordum.
Hollywood, Amerika'nın batısında yer alan ve bu ülkenin ünlü film ve sinema merkezi olan Los Angeles kentinde bir semtin adıdır. Yıllardır Hollywood'da çeşitli konular üzerinde çeşitli filmler yapılıyor. Ancak bu filmlerin çoğunda cinsel fesat, şiddet ve batı tarzı yaşamın propagandası yapılıyor. Kuşkusuz aralarında porno oyuncuları ve bu tür müstehcen ve çirkin ve ahlak dışı filmleri yapan elemanların da bulunduğu böyle ortamlardan her türlü ahlaksızlığı, fesat, uyuşturucu bağımlılığı, kısacası her türlü şirkinliği beklemek mümkün.
Maalesef bazı gençler de ünlü olma hayalleriyle Hollywood dünyasına geliyor. Fakat hatta bu hedeflerine ulaştıkları takdirde bile bu şan ve şöhretin karşılığında birçok insani ve ahlaki ilkeden vazgeçmek zorunda kalacaklarını bilemiyor. Amerikalı ünlü yazar Brandy Knight, Hollywood'un Gizli Katmanları adlı eserinde şöyle yazıyor: Hollywood uzaktan şatafatlı, servet ve şöhret dolu bir sanattır. Fakat ona yaklaştığınızda soğuk, karanlık, rezillik, ahlaksız ilişkilerle dolu bir dünya ile karşılaşırsın. Sinema yazarı ve eleştirmeni Peter Koch ise Hollywood dünyasında fesat meselesini daha net bir şekilde ifade ederek şöyle diyor. Hollywood insanlara ve özellikle kadınlara bir mal gözüyle bakıyor. İnsanlar şöhret ve gelecek ve başka bir şey için cismini ve ruhunu satması gerekiyor.
Jamie Brown doğduğu Amerika'nın Wisconsin eyaletini genç yaşta terk ederek Hollywood'a gelen genç kızlardan biriydi. Jamie bir süre orada kaldı ve yavaş yavaş başkalarının battığı bataklığa saplanmaya başladı. Jamie ünlü kişilerle tanıştı ve onların gece partilerine katılmaya başladı. Jamie Hollywood dünyasına girmeden önce dindar biriydi. Kiliseye gidiyordu. Buna karşın Jamie diğer birçok Hristiyan gibi kafasında din hakkında bazı şüpheleri vardı.
Jamie Brown bu konuda şöyle diyor. Papazlarla konuşuyordum. Onlara delil ve mantık peşinde olduğumu söylüyordum. Ama onlar sadece İncil'i daha dikkatli okumam gerektiğini söylüyordu. Bense iman temeline dayanan ama aynı zamanda hurafelere değil, belgelere ve mantığa dayalı olan bir şeyin peşindeydim. Ben sırların peşinde değildim.
Her halükarda görünen o ki Hollywood'da da hala Bayan Brown'un kafası bazı dini sorularla meşguldü. Ta ki önemli bir hadise hayatının akış yönünü değiştirdi. Bir arkadaşı Jamie'ye bir cilt Kur'an-ı Kerim hediye etti ve Jamie hiç zaman kaybetmeden bu büyük semavi kitabı okumaya başladı. Jamie Kur'an-ı Kerim onu İncil'e nazaran daha fazla etkilediğini hissetmeye başladı. Üstelik Müslümanların semavi kitabında şüphelerine ve sorularına cevap buluyordu. Jamie bu konuyu şöyle açıklıyor. Kendi kendime sabret, şimdiye kadar hiç kimsenin cevap veremediği sorularına burada yani Kur'an-ı Kerim'de cevap bulabilirsin diyordum. Böylece Kur'an-ı Kerim bir kez daha hidayete erdiren güçlü ve mantıklı ayetleri ile bir insanı daha şaşkınlıktan ve sapkınlıktan kurtarıyordu.
Tahran Radyosu.
Ancak Jamie Brown henüz yolun başındaydı ve daha çok araştırmaya ihtiyaç duymaktaydı. Jamie İslam'ı daha fazla tanımak üzere ilk adımda bir camiye gidiyor. Üstelik Hollywood dünyasının uygunsuz elbiseleri üzerindeyken bunu yapıyor. Jamie buna karşın camide kendini çok iyi hissediyor. Caminin cemaat imamı onu karşılıyor ve sorularına cevap veriyor. Bundan sonra Jamie birden Hollywood'un içi boş yaşamından uzaklaşmaya başlıyor. Zira artık sinema dünyasında üne kavuşmaktan daha farklı bir amaç peşinden geliyor.
Jamie bu duygusunu da şöyle anlatıyor. Los Angeles'ta hayat artık gözümde ahmakça gözüküyordu. Artık çevremdeki insanlarla bir arada olmak istemiyordum. Onların hedeflerini izlemek istemiyordum. Onlarla hiçbir irtibatım olsun istemiyordum. Kuşkusuz Hollywood, Jamie Brown'un İslam hakkında araştırma yapması için uygun bir yer değildi. Bu yüzden Jamie hayatının en önemli kararını veriyor ve tüm eşyalarını sattıktan sonra İslam dinini yakından araştırmak ve tanımak üzere Afrika'nın kuzeybatısında yer alan Fas'a gidiyor.
Gerçekte Jamie Brown'un bu hareketi bir nevi hicretti. Hicret, genellikle uygunsuz ve günah ve fesat dolu bir ortamdan göç etmek ve dini korumak ve ahkamına amel etmek için yapılan bir ameldir. İslam dininde hicret etmek olumlu tesirleri yüzünden teşvik edilmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde göç eden Müslümanlar takdir edilmiştir. Örneğin Nisa suresinin 100. ayetinde şöyle okumaktayız. Allah yolunda hicret eden kimse, yeryüzünde gidecek bir çok güzel yer ve bolluk imkan bulur.
Asr-ı Saadet'te de Müslümanlar müşriklerin ağır baskısı altında bulundukları sırada Müslümanlardan bir grup İslam peygamberinin talimatı üzerine Habeşistan'a göç ettiler. Allah Resulü de Bi'set'in 13. yılında bir grup Müslüman ile birlikte Medine'ye hicret etti. Hicretin önemli amaçlarından biri dini korumaktır. Gerçi Bayan Brown o günlerde henüz Müslüman olmamıştı. Fakat insanı insan eden bu semavi dinin hakikatlerini idrak etmek üzere günah ve fesat dolu yaşam ortamından bir İslam ülkesine gitti ve Müslümanlardan oluşan bir toplumda son ilahi dinin yüce talimini öğrenmek istedi. Bu yüzden Bayan Brown'un bu hareketi değerli ve takdire şayan bir harekettir.
Fas'a gelen Cemi burada İslam üzerinde araştırmalarına devam etti ve bir süre sonra İslam dini en mükemmel ve en üstün din olduğu sonucuna ulaştı ve pratikte İslam dininin ahkamına uymaya başladı ve başörtüsü kullanarak günde 5 vakit namaz ibadetini yerine getirdi. Sonunda resmen şehadetleri dile getirerek bir Müslüman olarak yeni hayatına başlama zamanı geldi. Bayan Brown bunun için bir camiye gitti ve manevi bir ortamda Allah'ın yegane olduğuna ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de Allah'ın peygamberi olduğuna şehadet etti. Cemi o unutulmaz anları şöyle anlatıyor. Şehadetleri Arapça söylemeliydim. Arapçam pek iyi değildi ama buna rağmen titreyen bir sesle şehadetleri eda etti.
Evet, mübarek Ramazan ayı yaklaşıyor ve Bayan Jamie hala Fas'ta ikamet ediyor. Jamie burada bir ailenin kadınları ile arkadaş olmuştu. Faslı kadınlar Jamie'den onlara gelmesini ve mübarek Ramazan ayını onlarla geçirmesini, böylece onlar da ona bazı İslami meseleleri anlatmalarını istedi. Amerikalı yeni Müslüman Jamie Faslı aile hakkında şöyle diyor. Onlar bana destek ve güç vermek ve beni ilerletmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar.
Böylece Müslüman bir ailenin uygun yaklaşımı ve Bayan Jamie Brown'a İslam dininin ahkamını öğretilerine doğru biçimde anlatma çabaları Jamie'yi İslam'ın nurani yolunu takip etme konusunda daha da kararlı ve azimli hale getirdi. Jamie Brown daha sonra aynı Faslı aileden Müslüman bir erkekle izdivac etti ve bir süre sonra Amerika'nın Wisconsin eyaletinde Kenosha kentine geri döndü.
Ancak Kenosha kentinde seyrek sayıda Müslüman yaşıyor ve Jamie bir takım sorunlarla karşı karşıya kalıyordu. Kenosha kentine insanların bakışı İslam dinine ve Müslümanlara pek sıcak bakmadıklarını gösteriyor. Jamie Brown'un eski bir arkadaşı olan ve onu yıllardır tanıyan Alina Fong şöyle diyor. Bence insanlar İslam aleyhinde medyadan birçok şey duyuyor ve Amerikalıların çoğu İslam'a kötümser bakıyor.
Buna karşın Alena Funk bile yeni Müslüman olan arkadaşı geri döndükten sonra onu başörtülü görünce hayret ediyor. Alena şöyle diyor. Los Angeles modasından İslami elbiseye yönelmek tuhaf bir şeydi. Fakat Jamie yeni kıyafeti onun sürekli dış görünüşünü düşünmekten kurtardığını söylüyordu. Öte yandan artık erkekler de ona göz dikip bakmıyordu. Bir başka ifadeyle Bayan Brown huzur ve güvenliğini şatafatlı elbiselerden ve elbiselerine uzun zaman harcamaktan kurtulmakta bulmuştu.
Bu arada Jamie Brown'un ailesi ve Alena Funk gibi bazı arkadaşları onu yeni inancı ve davranışı ile benimsiyor. Alena Funk bu konuda şöyle diyor. Jamie başka bir dine inanan sıradan bir kadındır. Gerçi bu pek kolay olmadı. Özellikle Kenosha kentinde kültürel çeşitlilik pek fazla değildi. Ama yine de Jamie çok mutlu görünüyordu. Kuşkusuz Bayan Brown'un mutluluğu ve hoşnutluğu pek yadırganacak bir konu değildir. Zira Jamie, İslam dini sayesinde Hollywood gibi fesat dolu bir ortamda yaşamaktan kurtuldu, huzurlu ve maneviyat dolu bir yaşama kavuştu. Şimdi de davranışları ve hicabı ile birlikte İslam dinini tebliğ eden bir insan oldu.
Muhterem dinleyiciler, batıl insanların İslam diline yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birine tanıttığımız İman Nuri isimli sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin.
Hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı.
Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşama Sanatı isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Programımızın bu bölümünde yeteneklerin yetiştirilmesiyle ilgili konuşacağız. İyi yaşamak sanatı öğrenilmesiyle insanın yaşamını iyileştiren maharetlerin toplamıdır. Daha iyi yaşamak için atılması gereken ilk adım düşünmek ve düşünmeyi özen göstermektir. Başkalarının akıllarından ve fikirlerinden yararlanıp onlara danışmak ve öğüt dinlemek de iyi yaşamak için olmazsa olmazlardan sayılır.
Düşünme insanın kendini daha iyi tanımasına yol açar. Kendini tanıyan her insan yetenekleri, ruhsal ve fiziksel kabiliyetleri, zayıf ve güçlü noktaları, istekleri ve kısıtlamalarını tanır. Böylece bir insan iyi yaşamak için gereken temel adımlardan birisini atmış olur. Bir insan kendini tanıyarak eksik yanlarını giderip bir yandan da yeteneklerinin filizlenmesi doğrultusunda plan yapabilir. İnsan kendini tanıyarak eksikleri ve kusurlarını da tanıyıp hayat yöntemini daha mantıklı bir şekilde seçebilir veya değiştirebilir. İşini sevmeyen bir doktorun tarihe daha fazla ilgi duymasını anlayıp tarihçi olması veya yeteneklerini daha sonra tanıyan bir öğretmenin yıllar sonra giyim tasarımcısı olup usta ve tanınmış bir tasarımcıya dönüşmesi gibi. İnsan yeteneklerini keşfedip yetiştirmesi sayesinde huzura kavuşmasının yanı sıra hayatından keyif almanın da tadına varacaktır.
Maharetlerin öğrenilmesi ve üretilmesi bir insanın güçlü yanını oluşturabilir. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise bu konuda güzel bir tavsiyede bulunarak şöyle buyurmuşlardır. Ya alim ol ya da ilim öğrenmekle meşgul ol. Zamanını boş bir şekilde sadece eğlenmek ile geçirme. İslam dini Müslümanları Kur'an'ı ve dini bilimler, ahlak bilimleri, tıbbi bilimler, doğa bilimleri ve ayrıca tarımcılık, bağcılık, bostancılık, gemicilik, balıkçılık mesleklerde maharet elde etmesine vurgu yapmıştır. Semavi dinimiz güncel ve modern bilimlerinde öğrenilmesinin insanın korkulması ve gelişmesine yardımcı olacağı konusuna da vurgu yapmıştır. İmam Ali Aleyhisselam bu konuda ilgi çekici bir tavsiyede bulunmuşlardır. Kendi döneminin çocuğu, zamanın çocuğu ol.
Hali hazırda bilim ve teknolojinin ilerlemesi, internet ve sanal alemin yaygınlaşması ile insanların iletişim ve etkileşim şekli de değişikliğe uğramıştır. İnternetin mekan ve zaman ötesinde olma özelliğini yanı sıra kolayca erişilebilirliği, geçmişe göre farklı sosyal etkileşim şekillerinin ortaya çıkmasına yol açıp yaşam tarzı, toplumsal etkileşimler hatta siyasi katılımlardaki durumu bile etkilemiştir. İnternet artık en önemli bilgilendirme aracı haline gelip en temel iletişim kanalına dönüşmüştür. İnternet ve sosyal ağlar da başka olgular gibi olumlu ve olumsuz etkilerini beraberinde getirmiştir. Bu etkilerin olumlu yönlerinden yararlanmak için ise planlamaya ve kamuoyunu bilgilendirmeye ve onlarda farkındalık yaratmaya ihtiyaç vardır. Ancak kimi insanlar günümüzde Facebook, Instagram, Telegram gibi sanal aleme aşırı derecede düşkünlüklerinden dolayı zamanlarını boşa harcıyorlar.
Tahran Radyosu.
İnternet ve sanal alemin aşırı derecede kullanılması insanın beyninin ve gözünün yorulmasına ve stresinin artmasına yol açar. Bundan dolayı sanal alem ve bu imkandan doğru şekilde yararlanma yöntemlerini öğrenmek toplumun her biri için zaruri bir eğitimdir. Bu eğitim sayesinde bir insan bu önemli araçtan doğru şekilde yararlanıp ilerleme kaydedebilir. Gün içinde zamanı doğru kullanmak bir insanın daha iyi yaşamasına büyük bir katkısı olacaktır. Yeni bilimleri öğrenmek ve öğretmek için kitap okumaya büyük bir zaman diliminin ayrılması şarttır. Okumak ve öğrenmek hayatımızda daha önce yaşayamadığımız daha iyi anlar yaşamamıza yol açar. Kitap okumak daha iyi, daha şefkatli ve daha anlayışlı olmamızı sağlar.
2013 yılında Amerika'daki Emory Üniversitesi'nde kitap okuyan ve okumayan insanların beyinleri arasında bir karşılaştırma yapan araştırma yapıldı. Bu üniversite araştırmacıları beyin taraması yaparak kitap okumanın insanı okuduklarını düşünmeye ve hayal etmesine hatta dokunmasına yol açtığı kanısına vardılar. Ünlü İngiliz piyes yazarı ve şair Oliver Goldsmith kitap okumak ile ilgili şunları söylüyor. İyi bir kitabı ilk kez okuduğum zaman yeni bir arkadaş ile tanıştığım gibi hissediyorum kendimi. Aynı kitabı ikinci kez okuduğum zaman ise eski bir dost ile tekrar görüşmüş gibiyim.
Evet arkadaşlar, faydalı kitapların günde bir yaprağının okunması bile hayatınızda esen bir meltem niteliğinde olup yeni kapıların açılmasına yol açacaktır. Kimi zamanlar bazı kişiler pesimist yaklaşım veya imkanlarının az olmasından dolayı öğrenmek ve eğitimden yararlanamazlar. Bir kişinin kısıtlamalardan dolayı tabi olarak yeteneklerine yetiştirememesi ve dışa vuramaması inkar edilemez bir gerçektir. Örneğin, ressamlıkta yeteneğini keşfedip ancak gereken resim malzemelerini almaya gücü yetmeyen birisi veya teknik işlerde yetenekli olup ancak eğitim merkezlerine gidemeyen bir kişi muhakkak bu yeteneğini dışa vurmakta sorun yaşayacaktır. Bunun gibi birçok örnek sayılabilir. Her insanın kendine göre hayatını etkileyen kısıtlamaları ve sınırlandırmaları vardır.
Bir insanın sadece oturup eksik yönlerine odaklanması halinde erişilmez ülkeler ve arzuları düşünmesi onun hayal kırıklığına uğramasına yol açar. İmkanların az olması geçirmeyecek bir engel değildir. İnsan kendi yeteneklerini tanıyarak bu engelleri zorlamalı ve yeteneklerinin filizlenmesi doğrultusunda çaba göstermelidir. Bu ise daha iyi bir yaşam için önemli bir adım sayılır. her maharetin öğrenilmesi yeni ve bilinmez bir yolculuğa çıkmak gibidir. Öyle bir yolculuk ki insanın yeteneklerinin tanınmasına yol açıp daha iyi yaşama doğrultusunda önemli bir adım atmasını sağlayacaktır. İmkanların az olması engelini aşmak için birkaç yöntem mevcuttur. Yeni maharetlerin öğrenilmesi için en kısa ve en pratik yol, daha önce bu yolları kat eden birilerini bulmaktır. Deneme yanılma yöntemi ile başarıya ulaşan bu insanlar size büyük yardımlarda bulunabilirler. Bu kişilerin deneyimleri sizi epey ileriye götürecektir. Hatta bir süre mahareti öğrenmek maksadıyla bu kişilerin yanında çalışmak ve onlarla beraber bir mesleğin sırlarını çözmek ciddi derecede başarı sağlayabilir.
Öğrenmek, ilgi ve sevgiyle sentezlendiği zaman insanda neşe ve moral yaratıyor. Böyle bir insan çalıştığı alanda her şeyi hızlı ve toplu bir şekilde öğrenmek isteyecektir. Tabii zor günler yaşayıp ağır baskılara katlanmak mecburiyetinde kalabilir, yorulabilir, hatta bundan da vazgeçebilir. Ancak öğrenmek yolunda sabırlı olmak ve dayanıklı olmak büyük bir önem arz etmektedir. Özel bir meslek veya bilim dalında acelesiz ve sürekli ilerlemek nihayetinde başarıya yol açacak bir yöntemdir. Kısıtlamalar ve engelleri aşmanın bir başka yolu da dostane veya çalışma grubuna katılmaktır. Grup halinde olmak başkalarından da bir şeyler öğrenmesini yol açmasıyla birlikte ilerleme doğrultusunda insanın daha motive olmasını sağlar. Bu grup herhangi türde bir grup olabilir. Örneğin satranç grubu, internetteki bir eğitim grubu veya okul arkadaşları grubu da aynı niteliği taşımaktadır.
Önemli olan moralleri yüksek ve zihinleri açık insanlarla birlikte öğrenmektir. Böyle bir grupta bir maharetin öğrenilmesinin yanı sıra birbirinin imkanları ve araçlarından yararlanılabilir. İmkanların var olduğu bir ortamda bir insan yeteneklerini keşfedip filizlenmesini sağlamak için eğitim kurslarına katılabilir. Birkaç ay veya birkaç dönem içerisinde usta öğretmenler ve uzmanlar sayesinde çaba göstererek yeteneklerin yetiştirilmesi mümkündür. Siz de alıştırma yapmak suretiyle maharetlerinizi güçlendirip hayatta bu imkanınızdan yararlanabilirsiniz. Maharet öğrenmek ve o mahareti uygulamaktaki başarı insanın özgüvenini artırır. Bu ise daha iyi yaşamak için gerekli bir adımdır. Bilgin Eflatun bu konuda şöyle demiştir: "Doğa bizim hepimizde benzer yetenekler yaratmamıştır. Yetenekler farklıdır. Kimileri özel bir iş için, kimileri de başka alanlarda yeteneklidirler."
Muhterem dinleyiciler, Yaşamak Sanatı isimli programımızı dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kal.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82, ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Ganan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.
Oh, on